Ayrım 16. Yeni bir gün. Sabah Arike'yi hava trenine bıraktıktan sonra annemle konuşmak için Regan'ın evinin yolunu tuttum. Bir küçük sürpriz daha bekliyormuş beni meğer. Bana kapıyı uykusundan uyandırdığım oğlum açtı ve uykudan mahmur gözlerini ovuşturarak sordu. Hayrola anne, bir şey mi oldu? Annemle konuşacaklarım vardı, hep beraber kahvaltı ederiz diye geldim dedim. Haydi sen yatağına dön, ben kahvaltı hazırlayayım. Anneannem burada değil ki, Çamlık'taki Mordam'da. Aa, bu kadın da civa gibi, nerede durduğu belli değil. Sürekli kalmak için başvuru da yapacaktı. Regan beni içeri buyur etmiyor, kapının önünde dikiliyordu. Yatak odasında birinin olabileceğini düşündüm. Ayser'in miydi acaba? Ben gideyim o halde, sen de uyu dedim. Pekala, güle güle. Uyandırdığım için kusura bakma oğlum. Önemli değil, güle güle. Ayser'ine selam söyle dedim göz kırparak. Emrin olur dedi. İçerideydi demek ki kız. Artık o hazırlasın sana kahvaltını. Yumurtayı nasıl sevdiğini biliyor mu bari? Ben Regan'ın ne saçmalıyorsun anne, Ayser'in burada ne işi var demesini bekliyordum ama o bana biliyor merak etme dedi. Ve tam da o sırada içeriden bir hapşırık sesi geldi. Güle güle anne. Kös kös arkamı döndüm, bana üç kere güle güle diyen oğlum yavaşça kapattı kapıyı. Ne rahat ya bu gençlik, utanma duygusu da yok. Bizim o yaşta ödümüz kopardı biriyle konuşurken yakalanacağız diye. Bu dünyada her şey bir kısır döngüydü demek. Şöyle ki eskiden kadın erkek ilişkileri tamamen serbestmiş, düşünün artık bizim ülkede bile. Uzun süren iç savaşlardan sonra Romanist Cumhuriyeti kurulduğunda, hele de benim gençliğime rast gelen yıllarda pek ayıplanır olmuştu bu işler. Gençler birlikte olmak için evlenmek zorundaydılar. Demek yavaştan yine gevşiyordu kurallar. Kapalı kapının ardında durdum birkaç saniye. Oğlumun Ayseri'nin annem nihayet gitti diye yatak odasına doğru seslenmesini bekledim. Çıt çıkmadı. Belki de kimse yoktu içeride. Sadece çok uykusu vardı, bir an önce yatağına dönmek istiyordu. Ama ya duyduğum o hapşırık? Yoksa ben kıskanıyor muydum bu genç kadını, oğlumun en yakını olacak diye? Ne zaman benim olmuştu ki zaten? Önce annemindi Regan, şimdi Ayser'in olacaktı. Ben bu yaşımda hayatıma katmak istediğim erkekle üç günü dolduramamışken, benim oğlum evlenmek üzereydi. İnsan ilişkilerinde baş beceriksiz Yuna Hanım, kendine acımaya vaktin yok, yürü git, önemli işlerinin peşinden dedim kendime. Ama tam o esnada asansöre doğru yürürken bilekliğim titredi. Ayseri'nin neşeli sesi günaydın dedi bana. Neredesin sen diye sordum şaşkınlığımı üzerimden attıktan sonra. Okuldayım, bakın ne diyeceğim. Konuşmuştuk ya iş yerlerimiz yakın, bir gün buluşalım diye. Benim sınıf müzeye götürülüyor bugün. Biz buluşalım mı öğlen tatilinde, ne dersiniz? Dondum kaldım. Regan'ın evindeki kişi Ayser'in değilse kimdi? Okuldasın yani sen. Söyledim ya okuldayım ama derslerim iptal edildi. Eğer buluşmak isterseniz. Hay aksi şeytan. Benim de birkaç önemli işim vardı da. Başka bir gün buluşsak? Nasıl isterseniz dedi kız. Biraz daha lafladık. Müsait bir zamanda buluşmak temennisiyle kapattık telefonu. Ben sorarım bunun hesabını sana Regan efendi diye söylendim. Kafam iyice karışmıştı. Ne yapıyordu benim oğlum? Nişanlısını aldatacak karakterde biri hiç değildi. Kimdi sabahın köründe evindeki kadın? Kafamda çözemediğim binbir soruyla gittim annemin Çamlık'taki Mordam'ına. Doğru odasına çıktım. Ben içeriye sana çok önemli bir haberim var diyerek girdiğimde annem çamlara bakan pencerenin önündeki yazı masasına oturmuş, bilgisayarında tencereye andıran bir takım resimler çiziktiriyordu. ''Şuraya otur ve işimi bitirene kadar dikkatimi dağıtma lütfen Yuna'' dedi. Ara sıra bir reklamda filan kullanmak için ona bazı eskizler çizdirirdi pek tanınmış olmayan reklam ajansları. Başkalarının çok pahalıya yaptıkları işleri beş paraya yaptığı için tercih ediyorlardı herhalde annemi. Kafasını karıştırmamam için sessizce beklememi söylediğine göre demek bir tencere firması için çalışıyordu bu sefer. Çok önemli bir şey yaparmış edasında. Beni ilkel tencere çizimleri için beklettiğine içerleyerek tam arkasındaki koltukta oturmuş, gözlerimi annemin kısa kesilmiş beyaz saçlarına ve artık iyice kırışmış ensesine dikmiş, işini bitirmesini bekliyordum. Yaşına rağmen gür saçları vardı. Bir örgü yapar, başının etrafında çevirirdi. Birkaç ay önce kısacık kesti saçlarını. Bence hiç yakışmadı ama açıkça söyleyemedim bunu. Sadece yine uzat saçlarını anne demekle yetindim. Ben seni örgülü seviyorum. O da bana, ben seni her halinle seviyorum demişti. Yalancı, suratsız halimi hiç sevmez. Annem nihayet döndü bana ve hangi sabah yeli seni buraya attı diye sordu. Güneybatıdan esen arike rüzgarı anne dedim. Sepetindeki maydanozlarla evime gelmen tesadüf müydü yoksa beni mi izletiyordun? Seni niye izleteyim? Arike'nin merkeze giriş yaptığını öğrenen ekip onu senin karşıladığını bana bildirince seni uyarmaya geldim. Ziyaretime bir neden yaratmak için de koluma sebze sepetini taktım. Sen bu sebze bahaneli ziyaretleri pek sık yaparsın bana. Hangi konuda uyarmak istedin beni? Ne kadar kuşkucu oldun sen. Onlar ara sıra da olsa doğal gıdalarla beslenesin diyedir. Sana kalsa sürekli hazır mamaları yiyeceksin. Kediler köpekler gibi. Arike'yi neden izliyorsunuz? Her kimseniz siz. Benim bir muhalif örgüt mensubu olduğumu artık biliyorsun. Her seferinde böyle aşağılayıcı imalar yapma lütfen. Neden Arike'yi takip? Çünkü Arike'nin Kutkar'ın peşinde olduğuna dair şüphelerimiz vardı diye sözümü kesti annem. Ve artık bundan eminiz. Arkadaşımın harcanmasını içime sindiremedim. Ah nasıl da yanılıyorsunuz. Arike Kutkar'ın peşinde ama bambaşka bir nedenle anne. Kutkar onun sevgilisiymiş. O kız Kutkar'ın da değil, senin camda gördüğün şifrenin peşindeydi. Bahsetmedin umarım şifreden ben gelmeden önce. Elbette etmedim ama şifreyle ilgili bir gelişme kaydettim. Bunu sana söylemeye gelmiştim. Kutkar döndüğü için kimsenin şifreye kafa yormasına gerek kalmadı Yuna. Kaçırılmış mı sahiden? Benden istediğin eşyalar bir işe yaradı mı? O eşyalar temiz çıktı. Üzerlerinde başka birine ait yansıma yoktu. Yani kaybolduğu gün kimse odasına girmemiş. O yüzden kaçırıldığını değil de rahat çalışmak için saklandığını varsaydık. Saklansaydı şifreyi cama niye yazsın? Saklandığı yerde yakalanırsa bir başkası çalışmaya devam edebilsin diye. Şimdi nerede? Ayrıntıları ben de bilmiyorum kızım. Sadece gizli bir yerde çalışmasına devam ettiğine dair haber aldık. Hayatta olmasına çok sevindim. Tamur da biliyor mudur acaba? Bana gelen haber ona da ulaşmıştır. Ne üstüne çalışıyor Kutkar böyle gizli gizli? Bilemem. Nasıl bilmezsin anne? Bana güvenmiyor musun yoksa? Sana güvenim tam ama bizimki gibi örgütlerde bilgi akışkan değildir. Anlamadım. Gizli bilgiyi tedbir amacıyla ancak iki kişi bilir. Benim tek bildiğim de sadece Kutkar'ın amacımız için yararlı bir proje geliştirdiği. Amacınız? Daha iyi, daha adil bir düzen. İtiraz eden yok ki mevcut yapıya. Özellikle genç kuşak hayatından memnun anne. Elbette. Çünkü küçücük çocukların kafaları daha ilkokul öncesi eğitimde yıkanmaya başlıyor. Gerçek dünyadan kopuyorlar. Kimsenin ülkenin dışında neler olduğundan haberi yok. İnsanlık ilerliyor, başka gezegenlere gidiyor. Biz başımızı kuma gömmüş bekliyor. İklim değişikliğini dahi sorgulamıyoruz. Yuna, kimse hakkını aramıyor. Kimse maruz kaldığı haksızlığı şikayet edemiyor. Kimse eğer yönetimde bir yakını yoksa mahkemelerde dava kazanamıyor, ihale kazanamıyor, piyango bile kazanamıyor kızım. Oysa biri cesaret edip hesap sorsa, sarayda dönen işlere itiraz etse, arkası zincirleme gelecek ama işte bu tehlikeyi önlemek için insanları birbirlerini gammazlamaya alıştırıyorlar. Neredeyse her kişi bir diğerinin casusu. Kim bilir ne vaatlerle kandırılıyorlar. Anne, neler söylüyorsun? Yeter ama. Arike de işte bu kişilerden biri. Onun dayısı tarafından kullanıldığını biliyoruz. Guri Mesem. Tahmin ettiğimiz gibi Kutkar'ın formülünün peşindeyse yeğeninin senin arkadaşın olduğunu, senin de Kutkar'la aynı kurumda çalıştığını çoktan öğrenmiştir. Yani demek istiyorum ki Arike'yi o peşine takmıştır senin. Arike para için arkadaş satacak biri değildi. Kim bilir kızın hangi açığını yakalamış korkutuyordur onu. İnsanların hatalarından, zaaflarından yararlanarak suça teşvik etmek, kısacası şantaj Yuna, çok sık uyguladıkları bir yöntem. Ben kutusundan çıkayım derken çalılarla dolu bir bahçeye düşmüş 3 günlük kedi yavrusu gibiydim. Dünyanın kaç bucak olduğunu yeni öğreniyordum. O ana kadar şikayet edip durduğum aksaklıklar çocuk oyunu gibi masum kalmıştı. Acaba annem mi uyduruyordu bütün bunları? Yaşlı bir kadının kafasında yarattığı gerçeküstü bir dünya mıydı bana anlatıp durduğu? O hınzır şeytan yine dürttü beni. Anne, bu yeraltı dayanışmanız hep senin gibi yaşlıların işi mi diye sordum. Yani diyorum ki bir başka meşgale bulsanız, hafif sporlar, ne bileyim, yurt içi gezileri, satranç. Gücenmiş bir edayla lafımı kesti annem. Sen benim için ne istersen onu düşün Yuna, ama ben seni tembihlemiş olayım. Gördüğün her insan ya bizden ya saraydan yana. Pek az kişi tarafsız. O yüzden çok dikkatli ol. Ulu orta konuşma. Kimseyi tenkit veya tahrik etme. Tıpkı Arike gibi. Hiç ummadığın biri tekin olmayabilir. Tamur'a güvenebilir miyim bari? Beni ona Arike tanıştırdı neticede. Tamur'a güvenebilirsin ama yalvarırım uzak dur ondan. Sen de dikkatli ol. Sana da bir şey olacak diye çok korkuyorum anne. Korkma çocuğum. En kötü ihtimalle Regan beni korur. Regan da mı işin içinde diye sordum. Kalbim küt küt atıyordu. Ne münasebet dedi annem. Ne diyorsun sen Yuna? Diyelim ki başardınız. Sarayın iç yüzünü ortaya döktünüz. Halk da gördü, inandı size. Bir dilim varmadı ama yine de devam ettim. Bir değişim oldu diyelim. Regan'ın başı belaya girmez mi? Girmez. O henüz karar merci değil. Sadece emir kulu. Bir memur. Annemin bu açıklamasına inanasım gelmedi. Çünkü biliyordum ki kurunun yanında yaş da yanardı. Bir an için anneme Regan'ın evindeki esrarengiz misafirden söz etmek geldi içimden. Ama oğlumun özelini anneannesine gammazlamak hoş olmazdı. Anneme veda edip çıktım. Çamların çift sıra dizildiği yolda, mordamı arkamda bırakmış, annemle konuştuklarımızdan sarsılmış bir halde yürürken, iyi miydi bu, kötü müydü bilemiyorum ama yavaş yavaş gerçekleri kabullendiğimi, iç dünyamın değiştiğini hissediyordum. Ne kadar geç kalmışım büyümekte. Bana kim söylemişse bu sözü haklıydı, hayat akıyordu. Önüne kattığı taşı, toprağı, yaprakları, olayları, anıları beraberinde sürükleyerek durmaksızın akıyordu yeni mecralara doğru. Dayanışmanın ilk günü. Kaç gündür ihmal ettiğim işlerimi toparlamak için sabah her zamankinden erken kalkmış, çabucak hazırlanmış, laboratuvarda yarım bıraktığım deneylerimi bitirmeye gidiyordum. Hızlı adımlarla yürüyordum sokağımdan ana caddeye doğru. Biri bana çarparak koşar adım önüme geçti. Aa, Odelia'ydı bu. Hafifçe aksayan bacağından, mavi pardösüsünden tanıdım. Seslendim. Duymadı ya da duymazlığa geldi. Yine dayak yemiş olmalı. Koştum peşinden, kolundan yakaladım. Ürktü, küçük bir çığlık attı. Hey Odelia, dur. Nereye koşturuyorsun? Sen miydin Yuna, korkuttun beni. Hayrola, nereye böyle sabah erkenden? Kulağıma eğildi, fısıldadı. Servili Park'ta bir yürüyüş var, oraya gidiyorum. Ne yürüyüşü? Dayanışma yürüyüşü. Kadınlar evvelsi gün öldürülen Nila için yürüyecekler. Nila kim? Duymadın mı haberlerde? Son kurban. Kocası önce boğazını sıkmış, sonra yedi yerinden. Odelia, gitme sakın. Hanor duyarsa o da senin boğazını sıkar. Ama o çekip kurtardı kolunu elinden. Ben yine de devam ettim. Perişan eder seni sonra, yalvarırım dön evine. Zaten dövüyor. Varsın bir de bu yüzden dövsün. Bir şey yapmalı, bir işe yaramalıyım. Bir hiç olmaktan bıktım. Bir şey yapacaksan illa bir kursa filan. Kursmuş. Güldürme beni. Folklorik dans kursuna mesela, ama olmaz ki bu bacakla. En iyisi dikiş kursuna gideyim. Git tabii. Ben ev kadını dışında başka işe yaramam değil mi Yuna? Bak, ben kararımı verdim, bu yürüyüşe katılacağım. Benden söylemesi, Hanor öldürür seni. Zaten ölmeyecek miyiz er veya geç? Of Odelia, nereden duydun sen bu yürüyüşü? Sosyal medyada vardı. Doğruyu söyle bana, sosyal medyada yasak bu tür haberler. Dayakçı kocaların kızlarına ve karılarına ait gizli bir site var. Ben de ara sıra... Yuna, ne bakıyorsun yüzüme öyle?
Ben hiç bilmiyorum bu siteyi. Sen nereden bileceksin ki?
Bana bak, koca dayağı yetmiyor gibi bir de rejimle başını belaya sokacaksın. O siteler yasak kızım, yasak. Haydi dön evine Odelya.
Yuna, işine gitsen. Senin işin gücün var, benim hiçbir şeyim yok. Kendimi paçavra gibi değersiz hissediyorum. Bırak gideyim, kendime benzeyen kadınların arasına karışayım. Tanıştım da bazılarıyla. Bana o kadar iyi geldiler ki.
Bana hiç bahsetmedin ama.
Çünkü senin dünyanın çok dışında bütün bunlar. Söylesem işte aynı böyle şimdi yaptığın gibi davranacaksın. Haydi canım, sen işine git, ben de kendi işime, haydi. Bugüne kadar bana hep eziği oynayan boynu bükük Odelia'ya da bakın hele. Nasıl da dikleniyordu bana. Benim dünyam başkaymış. Asıl sen ne bilirsin? Benim dünyamda ne fırtınaların koptuğunu, başıma nelerin gelmiş olduğunu. Seninle gelmemi ister misin?
Saçmalama Yuna. Ne işin var senin dayak yiyen karıların arasında? Bir fiske mi yedin acaba hayatında?
Tokadın, fiskenin illa da fiziksel olması şart değil.
Sevsinler senin gibi hırpalananı. Haydi bırak peşimi Yuna, ait olmadığın yere gelme. Laboratuvarına gitsen.
Ne zaman küstahlaştı Odelia böyle? Ne oldu bu kıza?
Pekala, git bakalım dedim. Akşam Hanor üstüne yürüyecek olursa kaçar bana gelirsin, kapım açık. Ben senin her zaman dostunum. Dayak yemesem de öyleyim, bunu aklından çıkarma. İki kapı ötede bir ablan var.
Bana hep ablalık taslayan ama sonra kendine geldi. Kızma Yuna. Seni kırmak için söylemedim.
Bu kez ben çektim sertçe tuttuğu kolumu. Ona arkamı dönüp önüne geçtim. Daha da hızlandım durağa kadar. Peşimden geldi mi bilmiyorum. O aksayan bacakla yetişemezdi bana. Nankör, ezik, ukala.